SBS Radio.
Evet, Yavuz Oğan'la beraberiz. Bu haftanın bir değerlendirmesini alacağız. Yavuz Bey merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar Necat Bey.
Gelecek erken seçimlerle ilgili gelişmeleri alalım önce. Değerlendirmenizi lütfen Yavuz Bey.
Tabii artık 3 aşağı 5 yukarı adayların hemen hemen tamam belirlendi. Birkaç noktada AK Parti'de CHP'nin ittifakında bir genişleme olabileceği konuşuluyor. Mesela Kars'ın bir ilçesinde iki parti ayrı ayrı giriyorlar. Orada HDP'nin şansı artıyor, ikisi birlikte girince tek adaya düşürmek gibi. Farklı noktalarda yeni bir müzakere yapılabilir görüntüsü var. Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldiler. Bir 45 dakikalık görüşme yaptılar. O görüşmelerden sonra sonuçlarını birkaç gün içinde alıyoruz. 18 Şubat'ta adaylar Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecek. O güne kadar da değişiklikler yapılabilir. Diğer tarafta da artık 3 aşağı 5 yukarı adaylar belirlendi. Araziye de indiler. İstanbul'da, Ankara'da ve hatta bir takım anket sonuçları da yayınlanmaya başlandı. Ama tıpkı önceki seçimlerde olduğu gibi farklı sonuçlar var. Yani bir ankete bakıyorsunuz, Ankara'da, İstanbul'da AK Parti önde. Bir diğer ankete bakıyorsunuz, Ankara'da Millet İttifakı önde, Mansur Yavaş önde. İstanbul'da hemen Binali Yıldırım'la yan yana Ekrem İmamoğlu. Böyle biraz kafayı karıştıran rakamlar da söz konusu. Bu arada özellikle iktidar partisinin HDP ile birlikte gösterme stratejisinde net olarak anlıyoruz muhalefet partilerini. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi konuşmalarında kimler kimlerle beraber diye bunu sık sık altını çiziyor ve bir beka meselesi olarak seçimleri ortaya koyuyor. Bu bir strateji. Hem de AK Parti sözcüleri hem de AK Parti'ye yakın medyada farklı farklı günlerde manşetlerde CHP ile HDP birlikteliği farklı gruplar tarafından işte öğrenciler, şehit yakınları diyerek eleştiriliyor ve manşetlerden okuyucularına duyuruluyor. Buna CHP'nin yanıtı var. Biz HDP'de işbirliği yapmadık, İYİ Parti ile işbirliği yaptık sadece diye. Ve İYİ Parti ile yaptığımız ilişkinin dışında da elbette Kürtlerden oy istiyoruz. HDP seçmeninin oyunu istiyoruz. AK Parti istemiyor mu diye soruyor. Aynı zamanda İYİ Parti'nin tabii buna tepkisi daha sert oluyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Cumhurbaşkanı'na yönelik serzenişini ortaya koyuyor. İnsaf diyor. Yani biz hiç kimseyle işbirliği yapmadık. Hiçbir yerde bir işbirliğimiz söz konusu değil. Tek başımıza seçimlere giriyoruz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyor ama ısrarla bizi Millet Partisi, Millet İttifakı'nın bir parçası olarak görüyor, gösteriyor ve o söylediği için de etkili oluyor. HDP ile birlikteymişiz gibi bir hava yaratıyor diye serzenişte bulundu. Ayrıca Saadet Partisi propaganda sürecinin kendileri aleyhine işlediğini de söyleyerek Temel Karamollaoğlu Sülün Osman adlı bir film hazırlamışlardı. Seçim filmi onun yasaklanmasını da eleştirdi. Bu kendilerinin sınırlandırılmaları konusunda örnek olarak gösterdi.
Bina yıkıldı Kartal'da, İstanbul'un Kartal semtinde. Bunun yerel seçimlere etkisi olup olmayacağını yorumlar mısınız?
Elbette şöyle, yerel seçimlere tabii daha var. Bunun üzerinden bir konuşma, muhalefetin iktidara yönelik eleştirileri olacaktır. Çünkü çöken bina 8 katlı, 3 katı kaçak. Binanın iskanı yok. Ayrıca altında atölye var, onun da ruhsatı yok. Yani tam bir İstanbul fotoğrafı. İstanbul'da bunun gibi binlerce bina var. Kendi kendine çöken bir binadan bahsediyoruz. İçinde insanlar vardı. Bir bölümü kurtuldu, kurtarıldı. Bir bölümü maalesef hayatını kaybetti. Ve bunun üzerinden bir tartışma da sürecek. Ve şu anda kaçak bina diyoruz, 3 katı kaçak diyoruz ama imar barışı diye bir süreçle devam ediyor Türkiye'de. Bunun gibi binlerce binada kaçak katlar imar barışı sayesinde legal hale geldi, yasal hale geldi. Bunun üzerinden bir tartışmanın yürüyeceği kesin. Bir kentsel dönüşüm süreci devam ediyor Türkiye'de. Bunun zorunlu olup olmaması üzerine bir tartışma da söz konusu. Ama eğer bu dönüşüme girmezse binaların durumu, hatta bir deprem olması halinde binaların durumu o tartışmaların odağında olacaktır. Siyasi olarak da değerlendirilecektir. Aynı zamanda belediye başkanlarının da vaatleri arasında bu durumu düzeltmek olacaktır elbette.
Son bir haftadır bizim programlarda Avustralya'daki Türk toplumunun en fazla tepki gösterdiği şey Sedat Peker'in İstanbul'un ortasında bir gösteri yapmasıydı.
Evet, valla tebrik ederim Avustralya'daki yerleşik Türk vatandaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını. Çünkü Türkiye'de de vatandaşlar tepki gösterdi ama öyle kamuya açık bir noktada hak ettiği tepki maalesef Sedat Peker olayına gösterilmedi. Sedat Peker silahlanın çağrısı yaptı malumunuz. Bunun üzerine özellikle sosyal medyada çok fazla böyle bir dalgalanma oldu. Bu bir gün tartışıldıktan sonra savcılık bir soruşturma başlattı. Siyasilerden iki açıklama var. Birisi Meral Akşener'den, birisi de Temel Karamollaoğlu'ndan. Böyle olursa seçimler nasıl güvenli olacak? Buraya neden girmiyor bu işe iktidar partisi? Neden müdahale etmiyor? Bu adamlar nasıl kendilerinde bu cesareti buluyorlar diyerek tepki gösterdi. Meral Akşener'de İçişleri Bakanı'nın bir zafiyeti olduğunu aktardı. Hızla harekete geçmesi lazım. Böyle bir açıklama olabilir mi dedi. AK Parti'den eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'nın bir açıklaması var. Yeneroğlu ve eski milletvekili aynı zamanda dedi ki bu tip bir konuşma Türkiye'de hukuka karşı yapılmış bir harekettir. Bunun gereği mutlaka yapılmalıdır diye o da tonu sert bir açıklamada bulundu. Peki ne oldu Sedat Peker'e? Geçmişte örnekleri var. Mesela Metin Akpınar bir televizyon programında konuştuktan sonra Müjdat Gezen'le birlikte hafta sonunda hakkında soruşturma başlatılmış. Pazartesi günü haftanın başında da kapısının önüne polis gidip ifadesi alınmak üzere savcılar götürülmüştü. Benzer bir uygulama Sedat Peker için oldu mu? Olmadı. Daha önce de akademisyenler için kanlarında duş alacağız demişti. Fatih Altaylı'ya seni öldürmediysem demek ki organize suç lideri değilim demişti. Bunlar tehditle suç olarak kabul edilmemişti. Şimdi başlatılan soruşturmanın sonucuna ilişkinde çok fazla müspet bir beklenti yok tepki gösterenler açısından.
Bu hafta enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye'nin ekonomisinin gidişatı hakkında bir fikir veriyor.
Şimdi enflasyon konusunda yıllık beklenti %15, %20'lerde yıllık beklenti tutabilir görünüyor. Ama %15'lik fiyat artışı hangi ürünlerde olacak? İnsanların her gün ürettikleri, tükettikleri ürünlerde mi yoksa zaten dışarıdan baktıkları pek bilmedikleri ürünlerde mi? İşte orada bir tartışma var. Son dönemde halktan bir tepki var. Neye var? Sebze meyve fiyatlarına var. Çünkü oradaki enflasyon Ocak ayında %6 küsür. O da son 16 yılın zirvesi. Oradaki yıllık enflasyon %30'ların üzerinde. Yani Türkiye'ye bizi dinleyenler geldiklerinde fiyatları görünce şok geçirebilecekleri kadar yüksek bir fiyat düzeyine ulaşmış durumda. İşte patlıcanın, kabağın, ıspanağın fiyatları 10 liralara, 10 liraların üzerine. Taze soğanın 18 liraya çıkmış vaziyette. Ve buna tepki gösteriliyor elbette. O tepkiyi alan hükümet de tepki gösteriyor. Bunu spekülasyon diyor, istismarcılık diyor ve bu işin üzerinden para kazanmak isteyenler var diyor. Bunlarla mücadele edeceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son grup toplantısında bunu açık açık söyledi. Buna bir ayar vereceğiz dedi. Sonra Berat Albayrak bir basın toplantısı yaptı ekonomi müdürleriyle. Orada dedi ki biz bu işle çok yakın ilgileniyoruz. Normal bir şey değil. Bu fiyatlar normalin çok üzerinde arttı. Şimdi bir takım düzenlemeler yapıyoruz dedi. O düzenlemelerin içeriği üretimin arttırılmasına yönelik değil de biraz satıcılara yönelik gibi görünüyor. Doğrudan satış imkanları araştırılıyor anladığımız kadarıyla. Üreticiden doğrudan tüketiciye ve belediyelerin burada rol alması isteniyor. Ancak büyük marketler zaten doğrudan üreticilerden alıyorlar ama ona rağmen fiyatlar yüksek. Yani ekonomiyi izleyenler bu yöntemle fiyatları düşürmenin çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Elbette göreceğiz önümüzdeki dönemde ne kadar düşecek, nasıl yürüyecek. Ama Ticaret Bakanlığı da yine zabıtalarla hallerde bu meseleyle yakından ilgilenmeye başladı. Hatta valiliklere yönetmelik göndererek denetimlerin sıkılaştırılmasını talep etti. Biraz fiyatlar aşağı indi bu tartışmalarla birlikte ama yine de genel enflasyonun çok çok çok üstünde.
Yavuz Bey, son olarak Venezuela'yı soracağım. Şimdi Avustralya dahil Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri hepsi Maduro'ya karşı, şu andaki başkan Maduro'ya karşı muhalefet liderini destekliyor. Bu konuda Türkiye'de bir tartışma var mı?
Aslında kafaların karışık olduğunu söyleyebiliriz. Maduro'nun demokratik bir yapı içerisinde seçim yapmadığını, halkına yanlış politikalar nedeniyle zorluk yaşattığını, halkının üçte birinin ülkeyi terk etmek zorunda kalması, aynı zamanda enflasyonun inanılmaz rakamlara ulaşması, insanların ilaca ve gıdaya ulaşmakta güçlük çekmesi, bunlar Maduro'nun yanlış yönetim biçimlerinden olarak ve rüşvetin alıp başını gitmesi görünüyor. Türkiye'de vatandaşlar bazında bakıyorum yani bu meseleyi evet. tartışırken nasıl tartışıyorlar diye. Ama bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na, Devlet Başkanı'na sen git başkası gelsin diye çağrı yapması son derece antipatik bulunuyor. Siyasi açıdan da bu antipatik kısım öne çıkıyor ve Amerika'ya sen kimsin, niye böyle bir şey yapıyorsun diye soruluyor. Ama dediğim gibi diğer tarafta Maduro'ya yönelik de pek sempatik bir yaklaşım yok. Özellikle iktidarı desteklemeyen kesimde diyeyim. Çünkü iktidar destekleyen kesimde ve medyada Maduro'ya son derece net bir şekilde sahip çıkılmış vaziyette. Seçilmiş bir insan Amerika tarafından darbeyle görevden uzaklaştırılmak istendiği biçiminde de yorumlanıyor. Biraz özdeşleştirmeye, biraz hani Türkiye'ye de müdahale ettiler, oraya da ediyorlar, her yere ediyor. Amerika uyguladığı kötü politikalardan birisini uyguluyor biçimindeki toplum üzerindeki kaygı üzerinden de bir politika yapıldığını söyleyebiliriz. Ama Maduro'nun arkasında AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten çok yakın ilişkisi de var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişimi, dünyanın bu girişimi, Avrupa'nın, Avustralya'nın girişimleri doğru bulunmuyor. Demokrasiye müdahale olarak görünüyor.
Çok teşekkürler Yavuz Bey. Gelecek hafta görüşmek üzere. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.